Merhaba sevgili dostum. Uzun zamandır sadece podcast'te özel bir kayıt yapmamıştım. Bu arayı daha fazla açmak istemedim ve yepyeni bir bölümle karşındayım. Bugün konumuz obezite. Obezite hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir sağlık problemi ve bu durum her geçen yılla beraber daha da önemli bir hale geliyor. Daha da artarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar önemli bir sağlık problemi olmasına rağmen obezite hakkındaki bilgilerimiz çok kısıtlı ve farkındalığımız birazcık zayıf. İşte bu sebepten dolayı bu bölümün konusunu obezite olarak belirledim. Peki bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Hangi soruların cevaplarını vereceğiz? İlk olarak yaşadığımız toplumsal sorunların ve bireysel sorunların bizi nasıl etkilediğinden, ruhsal olarak nasıl etkilediğinden ve bunun obeziteyle bağlantısından bahsetmek istiyorum. Sonra obezite problemi konusunda aslında hepimizin kafasında belli belirsiz bir tarif var. Ama net olarak ne olduğunu, nerede başladığını tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda obezite nedir sorusunun net bir şekilde cevabını vermek istiyorum ve kişiler bu problemi, bu hastalığı yaşadığını nasıl anlayabilirler? Bu konuda da çok somut yönlendirmelerim olacak, nasıl tespit edebilecekleri konusunda. Bir sonraki aşama obezitenin hayatımızda ne gibi etkilere yol açtığından bahsetmek istiyorum. Ve tabii ki de bu durumun bir psikolojik kaynağı var, kaynakları var. Bunları bilmezsek çözüm noktasında attığımız adımlar süreklilik kazanmayabilir. Obezitenin psikolojik kaynaklarından bahsedeceğim. Ve bir sonraki aşamada bu süreçle, bu durumla mücadele etmek için hangi psikolojik teknikleri kullanabiliriz? Somut ve günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz tekniklerden, psikolojik yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Ve en son obezitenin tedavi seçeneklerinden bahsederek podcast'i tamamlayacağım. Hazırsan başlayalım. Bu podcast obezite konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan kilomuyönetiyorum.com desteğiyle kaydedilmiştir. Obezite konusunda daha fazla bilgi ve farkındalık sahibi olmak için kilomuyönetiyorum.com web sitesini ve Instagram hesabını ziyaret edebilirsin. Linkleri açıklama kısmına ekleyeceğim. İnsan çok bütüncül bir varlık. Etrafında yaşadığı iyi ya da kötü birçok şeyden etkileniyor. Hem bedensel anlamda etkileniyor hem de ruhsal anlamda etkileniyor. Şöyle de bir durum var. Bedensel olarak ortaya çıkan etkiler ruhsal yapımızı etkiliyor. Ruhsal olarak yaşadığımız şeyler de bedenimizi etkiliyor. Yani müthiş bir etkileşim içerisindeyiz. Bir yandan bunu hesaba kattığımız zaman son yıllarda yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız hayatı değerlendirirsek birazcık daha içinde bulunduğumuz durumu net bir şekilde anlayabiliriz. Düşünsenize, geçen senelerde pandeminin içerisindeydik ve beklemediğimiz bir durumu yaşadık. Karantinalar, kapatmalar, bir şekilde hastalık korkusu, birçok şey bizi etkiledi. Tam ondan çıkıyoruz derken bir bakmışız ki orman yangınları vardı yazın. Sonrasında şu anda içinde bulunduğumuz durum, dünyada bir savaş konuşuluyor, Rusya-Ukrayna savaşı. Her biri aslında bizi ruhsal açıdan etkiliyor. Bir yandan toplumsal olaylar bu şekilde üstümüze gelirken, bir taraftan da belki de bireysel hayatımızda da önemli zorluklar yaşıyoruz. Belki iş hayatımızda, belki ilişkilerimizde, belki ebeveyn olarak çocuklarımızla olan ilişkimizde, ailemizle olan ilişkimizde zorluklar yaşıyoruz. Her biri bizi etkiliyor. İnsanın şöyle bir yapısı var. Bu kadar çok zorlukla karşı karşıya kaldığı zaman insan birazcık kendisini güvenli moda alabiliyor. Güvenli moda aldığı zamansa şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Daha az hareket etme eğilimi, daha çok hazza ulaşma eğilimi ortaya çıkıyor. Bu da ister istemez bir bakıyorsunuz ki insanın konfor alanına çekildiği, daha fazla belki de kendi sağlığı için uygun olmayan, besleyici olmayan şeyler tükettiği anlamına geliyor ve bir psikolog olarak şununla çok fazla karşılaşıyorum. Eskiye oranla obezite problemi her geçen gün daha da artıyor. Ve bunun altında yatan sebeplerden birisi de belki de bu yaşadığımız dünya, bu yaşadığımız zorluklar, bireysel zorluklar. İnsanın bu bütüncül yapısını anlamadan obeziteyle mücadele etmemiz çok mümkün değil. Bunu iyi anlamak lazım ki en azından neyin üstüne temellendiğini bilmemiz gerekiyor. Gün geçtikçe hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir sağlık problemi haline gelen obezite, vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan bir hastalıktır ve her geçen yıl daha da artmaktadır. Fazla kilo ve obezite tek başına kozmetik bir problem değildir. Bunun yanında birçok hastalığa sebebiyet veren bir hastalıktır. Bu kısmı kafamıza net bir şekilde oturtmakta fayda var bence. Çünkü çoğu zaman obeziteyi bir estetik problemmiş gibi, ya daha iyi görüneyim yeterli noktasında değerlendiriyoruz. Bu da sorunun ciddiyetini tam olarak algılamamıza engel olan bir durum. Obezite denilince yerinden kalkamayan, kapıdan geçemeyen insanlar aklımıza geliyor genelde. Halbuki obezite size düşündüğünüzden daha yakın olabilir. Aslında toplumda balık etli, hafif kilolu sandığımız kişiler, yani günlük hayatta gördüğümüz birçok kişi de aslında fazla kilolu ve obeziteli bireylerdir. Peki bir insan obezite problemi yaşayıp yaşamadığını nasıl anlayabilir? Bu konuda çok net bir ölçüm sistemi var: vücut kitle indeksi. Eğer vücut kitle indeksi 30 ve 30'un üzerindeyse bu insanlara obeziteli bireyler diyoruz. Bunu ölçmek aslında çok basit, birçok kaynakta var. Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığı boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir sayıdır. Ve kilomuyönetiyorum.com web sitesinde de bu ölçümü yapabilirsin kolayca. Eğer değer 30 ve 30'un üzerindeyse bu problemi yaşıyorsun demektir. Çok geciktirmeden bir hekime başvurmak da, bu konuda tedavi seçeneklerini araştırmak da çok fayda olduğunu düşünüyorum. Obezitenin sadece estetik bir problem olmadığını, ciddi bir sağlık problemi olduğunu anlamak çok önemli. Çünkü öbür türlü sanki birazcık seçenekmiş gibi geliyor. Yani bunu tedavi olmasam, düzeltmesem de olurmuş gibi bir algı oluyor. Yeterince önemsenmiyor böyle bir durumda. Şöyle bir durumun ciddiyetini anlamak için obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarından da bahsetmek istiyorum. Obezite en başta tip 2 diyabet olmak üzere hipertansiyon, kalp hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı gibi birçok kronik kardiyometabolik hastalığa zemin hazırlıyor. Obeziteli bireylerde kanser gelişimine, safra taşlarına, kısırlığa, astıma ve solunum yolu hastalıklarına, uyku apnesine daha sık rastlanıyor. Ayrıca kas iskelet sistemine ait pek çok mekanik yakınma, depresyon, duygu durum bozukluğu gibi ruhsal hastalıklar da sık görülebiliyor. 2015 yılında toplamda 68.800 kişi obezite nedeniyle hayatını kaybetti. Yani her gün 189 kişi obezite ve obezitenin neden olduğu hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Obezite nedeniyle her gün bir uçak dolusu insan hayatını kaybediyor diyebiliriz. Böyle düşününce aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu fark edebiliyoruz. Maalesef obezite sadece sağlık problemlerine sebep olmuyor, yaşam kalitesi anlamında da ciddi olumsuz etkileri var. Mesela karşılaştığım bazı örneklerde kilosundan dolayı yıllardır çocuğunun veli toplantısına gidemeyen anneler, kilo probleminden dolayı düğününü erteleyen genç kadınlar, horlama veya uyku apnesi probleminden dolayı kaliteli bir uykusu olmayanlar, cinsel yaşamları olumsuz etkilenenler ve aile yapısı bozulanlar var. Yani bunlar basitmiş gibi görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten insanın hayatını, psikolojisini çok fazla olumsuz etkileyen şeyler. Ve enteresan bir durum var: sadece insanlar, obezite problemi yaşayan insanlar %5-10 kilo verdiklerinde bile bu noktalarda anlamlı bir değişiklik yakalıyorlar, yaşam kalitelerini yükseltiyorlar. Şunu anlamakta bence fayda var: obezite hem hayatımızı, yaşam kalitemizi çok olumsuz etkiliyor, hem de fiziksel sağlığımızı tehdit ediyor. Böyle olunca birazcık daha kafamızda bazı şeylerin netleştiğini düşünüyorum. Etkilerinden bahsederken tabii ki de obezitenin nedenlerinden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü nedenini anlamadığımız bir şeyi tam anlamıyla etkili bir şekilde çözemeyebiliyoruz. Genelde obezitenin nedenleri arasında en çok iki madde öne çıkar: hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme. Ancak obezite birçok faktörün neden olabildiği karmaşık bir hastalıktır. Bunu unutmamak gerekiyor. Mesela genetik faktörler çok önemli. Bakarsak bazen aile içerisinde annede babada obezite varsa çocuğunda çıkma ihtimali daha yüksek olabiliyor. Hem bu genetik faktörler noktasında, hem de bir şekilde rol alma, model alma gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Çevresel faktörler, yaşam tarzı çok çok etkili bu konuda. Ve en sonunda psikolojik faktörler de çok önemli. Çünkü yaşadığımız durumlarla nasıl mücadele ettiğimiz, sorunları nasıl değerlendirdiğimiz de obeziteyle ciddi anlamda bağlantılı. Bugüne kadar karşılaştığım obeziteli bireylerde, çalıştığım insanlarda şunu fark ettim: eğer kişi yaşadığı problemin psikolojik altyapısını, nedenlerini keşfetmiyorsa, bu konuda bir farkındalığa sahip değilse, bir problemi çözdüğü zaman bile sonrasında aynı hale tekrar dönebiliyor. Bundan dolayı altyapıyı, psikolojik altyapıyı çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi en temeldeki mevzu şu: karşılaştığım örneklerde duyguları bastırma dediğimiz bir olay var. Şimdi insan hayatın zorluğu neticesinde birçok duyguyu yaşar. Bu bazen hayal kırıklığı olabilir, bazen hüzün olabilir, bazen öfke olabilir, neşe olabilir, mutluluk olabilir, birçok şey çıkıyor. Şimdi olumlu duygular, eyvallah, İnsan bunu hissettiği zaman tabii ki de mutlu oluyor, bundan kurtulmaya çalışmıyor. Ama hissettiğimiz olumsuz duygular bazen bizi üzüyorsa, insan bu duygularla ve bu duyguların bize hatırlatmaya çalıştığı şeylerle yüzleşmekten kaçınıyor. Şimdi buradaki o kaçınma hali nasıl çıkıyor dersen, o an insan kötü hissediyor mesela. Kötü hissettiğin zaman yemek yemenin ortaya çıkardığı bir haz var. Ve enteresan bir durum var burada. Ne kadar bir yiyecek sağlıksızsa, ne kadar bir abur cubur niteliğindeyse, orada ortaya çıkan haz daha fazla. Özellikle sağlıksız beslenmeye neden olan abur cubur gibi yiyecekler beynimizdeki ödül mekanizmasıyla çok bağlantılı olan dopamin hormonunu tetikliyor. Biz bu tür yiyecekleri yediğimiz zaman o anda ciddi bir haz yaşıyoruz ve geçici bir mutluluk ruhumuzu, bedenimizi sarıyor. Bundan dolayı böyle besinlere özellikle ruhsal açıdan zorlandığımız zamanlarda yönelme ihtimali daha fazla oluyor. Yani sen hissettiğin acıyı, duygusal acıyı bastırmak için ne yapıyorsun? Orada o yemek yemenin, sağlıksız yemenin ortaya çıkardığı hazzı bastırıyorsun. Ve bu bir döngü şeklinde. Sen bunu yaptıkça ne oluyor mesela? O an belki geçici olarak bu rahatsızlıktan kurtuluyorsun. Ama ertesi gün inanılmaz bir pişmanlık ruhunu sarıyor. Ve bu pişmanlık da senin rahatsız olduğun duygulardan birisi. Ve ne yaptın? Bunun neticesinde bu duygudan kurtulmak için de yine aynı yöntemi kullanıyorsun. Yani kar topu etkisiyle büyüyen bir durum, büyüyen bir etki söz konusu. Ve bunun neticesinde kilo alıyorsun, obezite yaşamaya başlıyorsun. Aynaya baktığın zaman gördüğün beden seni rahatsız ediyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Özgüven problemi yaşıyorsun. Kafandaki olmak istediğin bedenden, imajdan uzaklaşınca özgüvensizlik hissediyorsun. Bu senin benliğini, egonu kırmaya başlıyor. Ve daha değersiz hissediyorsun. Bu da rahatsız edici bir duygu olduğu için bundan kurtulmak için de bir şekilde yine aynı yönteme, yani yemek yemeye, sağlıksız beslenmeye başvurabiliyorsun. İnsan bu döngüyü fark etmediği müddetçe yıllar yılı bu döngüyü yaşayabilir. Yani düşünsene, bir şeyden şikayet ediyorsun, onun o şikayet ettiğin şeyden kurtulmak için kullandığın yöntem aslında şikayet ettiğin şeye sebep oluyor. Psikolojik kaynaklardan en önemli birisi bu. Obezitenin altında yatan psikolojik nedenlerden bir diğeri de geçmişte yaşadığımız travmalar. Travmalar yaşadığımız dönemde ciddi psikolojik böyle sıkıntılara, problemlere sebep olabilir. İçimizde bir yerde onun etkisi devam eder ve insanlar içerideki o rahatsız edici duygulardan, travmanın ortaya çıkardığı duygulardan kurtulmak için bazen yoğun hazza ihtiyaç duyabilir. Bu bazıları için alkol kullanmaktır, bazıları için uyuşturucu kullanmaktır, bazı insanlar için çok fazla alışveriş yapmaktır, bazı insanlar için de bu kontrolsüz bir şekilde yemek yemeye sebep olabilir. Yani küçümsenmeyecek bir sayıda karşılaştığım vakalarda obezite probleminin altında eğer başka tıbbi sebepler yoksa, bu insanların diğer insanlara oranla geçmişlerinde bir travma yaşantısı olduğuna sıklıkla şahit oldum. Eğer bir şekilde böyle geçmişinde seni çok fazla rahatsız eden, üzmüş olan bir durum varsa, yani çözümlenmemiş bir travmada genelde duygusal yemeye, sağlıksız beslenmeye sebep olabiliyor. Birçok insanda karşımıza çıkan içsel olumsuz bir alışkanlık var. Kendini acımasız eleştirme. Bu birçok insanda olabildiği gibi obeziteli bireylerde de daha sık karşımıza çıkıyor. Çünkü ortada çözümlenmesi gereken bir problem var ve bundan dolayı kişi kendisini daimi olarak suçluyor. Bazen kendini cezalandırıyor. Acımasız yöntemler, acımasız diyetler deniyor. Hani baktığı zaman kendinden nefret edecek kadar bazen kötü davranabiliyor. Bunu bazı insanlar bir motivasyon yöntemi olarak da kullanıyor. Ama şöyle düşün. Ailenden birisi olabilir, beraber çalıştığın patronun olabilir. Sana bu kadar acımasız davranarak seni motive etseydi ne olurdu? Bazen insanın içindeki çocuk burada devreye girer ve tam tersi şekilde bir tepki verir, cevap verir. İşte obeziteli bireylerin yaşadığı problemlerden, sebeplerden birisi de bu. Kendilerine bu kadar acımasız oldukları zaman, motive etmek için bile olsa, sonuç tam tersi olabiliyor. Halbuki yani durumu daha böyle şefkatli ele almak gerekiyor. Kimse böyle olmasını istemezdi. Kimse böyle bir problemi, hastalığı yaşamak istemezdi. Eğer şefkatle yaklaşmazsan oradaki problemi çözmek birazcık zor olacaktır. Ve bir sebepten daha bahsetmek istiyorum. Bu da eğer içine doğduğumuz ailenin beslenme alışkanlıkları, biz çocukken bize edindirdikleri beslenme alışkanlıkları sağlıksızsa Yetişkinlikte de biz aynı şeyi devam ettiriyoruz. Yani bir bakıyorsunuz annede babada obezite problemi varsa ve evdeki yeme düzeni de çok buna benziyorsa o çocukların diğer çocuklara oranla obezite problemi yaşama ihtimali daha yüksek oluyor. Hem genetik faktörler etkili burada hem de orada rol olarak model olarak öğreniyor çocuk. Şimdi bir bakıyorsun ki sana normal olanı doğal olanı sağlıksız beslenmeymiş gibi geliyor. Hızlı yiyorsun, düşünmüyorsun, sağlıklı beslenmiyorsun, fast foodla besleniyorsun. Çünkü niye? Evde hep böyle gördün. Eğer bu alışkanlık döngüsünü de fark etmezsek bu da bizim bu konudaki mücadelemizi zayıflatacaktır. Yani ailede böyle öğrenmiş olman işin doğrusunun bu olduğu anlamına gelmez. Gelelim obezite konusunda psikolojik olarak yapabileceğimiz şeylere. Bu yola çıkmadan önce insanın kendisini, kendi kişilik yapısını anlaması gerekiyor. İnsan neyi neden yapar? Şimdi burada hayatta bizim kişiliğimizi oluşturan şey karşılaştığımız durumlara karşı verdiğimiz tepkiler ya da karşılaştığımız sorunlara karşı uyguladığımız çözüm yöntemleri. Bunun binlerce versiyonu içimizde bir kod parçası gibi, yani bir bilgisayarın yazılımının kodları gibi orada oluşmuş bir şekilde duruyor. Ve biz mesela diyelim ki camın üstüne konan bir sinekten kurtulmak için eğer balyoz kullanıyorsak belki o sinekten kurtulacağız ama camı da kırmış olacağız. Yani bunun gibi bazen hayatımızı işlevsel tarafa yönelten alışkanlıklarımız var. Bazen de bizim hayatımızı sabote eden alışkanlıklarımız var. Bu yapıyı, bu matematiği anlamadığımız müddetçe insan hem kendisine hem de çevreye öfkeli olabiliyor. Bu duygu kapanından çıkmamız gerekiyor. Ben bunu neden yapıyorum? Ben neden sağlıksız besleniyorum? Bu örüntüyü anlamamız lazım. Yani insanın sahip olduğu iyi ya da kötü alışkanlıkların hepsinin bir mantığı var. Mesela erteleme yaşayan bir insan belki de mükemmelliyetçi olduğu için mükemmele ulaşamayacağını düşündüğü için kaçınıyor olabilir. Yani bu onun aslında baş etme mekanizması. Biraz önce sebeplerden bahsederken şunu söyledim. Hissettiği duyguyu ve o duygunun haber verdiği gerçek hayat problemini çözemediği için kişi ne yapıyor? Orada yemenin ortaya çıkarttığı, sağlıksız beslenmenin ortaya çıkarttığı hazdan medet umuyor. Bu bir matematik kodu gibi düşün. Yani bir formül var orada. Ben bu formülü fark etmediğim zaman, bu örüntüyü fark etmediğim zaman oradaki durumu çözmem zor olacaktır. Sen kendi dünyana sanki dışarıdan birisiymiş gibi bakmalısın. Bunun en önemli tarafı şu. Düşünsene yıllardır obezite problemiyle mesela savaşıyorsun. Belki başarılı olduğun zamanlar oldu. Belki kendini çok başarısız hissettiğin zamanlar oldu. Bu senin için çok duygusal bir mevzu haline geliyor. Ve bunun neticesinde iki tane duygu çok sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi suçluluk duygusu. Çünkü kendi hayatına bakıyorsun. Uğraşmışsın. Belki birçok yöntemi denemişsin ama başarılı olamamışsın. Kendini suçluyorsun durmadan. Başaramadım, beceremedim. Ben hiçbir şeyi başaramıyorum gibi belki genelliyorsun da ya da belki de öfke hissediyorsun. Ailene öfkeleniyorsun, çevreye öfkeleniyorsun. Bu iki duygunun arasında sıkıştığımız zaman çözüm yolu bulmak çok zor oluyor. Birazcık bu duygusal kapandan, duygusal tuzaktan uzaklaşıp kendine sanki bir başkasıymış gibi bakabilmen lazım. Mesela ben kendi hayatımda bir problem yaşadığım zaman, kendimi çok kötü hissettiğim zaman kendime şu soruyu soruyorum. Diyorum ki Beyhan, sana bu problemi yaşayan bir insan gelseydi ona nasıl yaklaşırdın? Nasıl yöntemler önerirdin? Böyle kendimi dışarıdan birisiymiş gibi baktığım zaman yaşadığım problemlere çok daha farklı çözümler buluyorum. Çünkü o içinde bulunduğum duygu tuzağından, duygu yakınlaşmasından uzaklaşıyorum. Sen de birazcık kendine dışarıdan bakarsan problemin kaynağını, o örüntüyü, o matematiksel denklemi bence fark edeceksin. Nerede, nasıl çıkıyor? Bu çok önemli bir mevzu. Bir diğer şey de bugüne kadar kullandığın çözüm yöntemleri. Şimdi insanlar kullandığı çözüm yöntemleriyle kişiliklerini eşleştiriyorlar. Yani bir yöntem deniyorsun ve belki başarılı oldun, belki başarısız oldun. Bunu sanki kişiliğinin, senin sadece senin bir başarın ya da başarısızlığın gibi değerlendiriyorsun. Halbuki belki de kullandığın yöntem yanlış. Yanlış tedavi seçenekleriyle uğraştın ve başarısız oldun. Ve bunun neticesinde bu olay ne oluyor biliyor musun? Öğrenilmiş çaresizliğe şeye sebep oluyor. Bundan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Ben ne yaparsam yapayım artık hep bu problemle, bu hastalıkla yaşamak zorundayım. Halbuki burada durumu farklı değerlendirmen gerekiyor. Şöyle bir bunun dökümünü çıkar. Bugüne kadar kullandığın yöntemler nelerdi? Hangisi kısmen işe yaradı, tamamen işe yaradı ya da bazıları tam tersi etki yarattı, başarısızlıkla sonuçlandı belki de. Şöyle bir dökümünü yap bakalım. Yine sanki başka bir insana böyle yardımcı oluyormuşsun gibi. Sanki sen bir psikologmuşsun da onun hayatını değerlendiriyormuşsun gibi bak bakalım. Böyle olursa o kullandığın yöntemlerin senin kişiliğin olmadığını anlayacaksın. Yöntem yanlış olabilir. Bu herkesin başına gelir. Sadece sen yöntemlerle kendi benliğini ayrıştırırsan bundan sonra o öğrenilmiş çaresizlik modundan kurtulup yeni yöntemleri, daha bilimsel yöntemleri kullanma konusunda motive hissedeceksin diye düşünüyorum. Her alışkanlığın arkasında bir motivasyon vardır. İyi olsun, kötü olsun. Sağlıksız beslenmenin, aşırı yemenin arkasında da böyle bir motivasyon çok büyük ihtimalle mevcut. Sen kendi hayatına baktığın zaman en son ne zaman pişman olduğun kadar yedin, pişman olduğun şekilde sağlıksız beslendin ve o aşamayı düşündüğün zaman onun öncesinde neler yaşadın? İş hayatında bir zorluk mu oldu? İlişkinde bir problem mi oldu? Ya da başka bir problemin mi vardı? Aradaki bağlantıyı keşfedersen şunu bileceksin ki orada gerçek bir problem var ve sen o problemi sanal bir yöntemle çözmeye çalışıyorsun, yemenin hazzıyla. Buradaki amacımız şu, duygusal yöntem, psikolojik yöntem olarak. Problemin alanında çözmek lazım. Başka bir alanda onun üstünü yiyerek kapatmak değil. Yani insanın bu yaşadığı şeyle yüzleşmesi gerekiyor. Bir şeyi halının altına daimi olarak süpürdüğün zaman orada o problem yok olmuyor aslında. Belki gözünün önünde olmuyor ama her geçen günle beraber seni olumsuz etkilemesi devam ediyor. Hissettiğimiz her duygu, her olumsuz, olumlu duygunun bize bir mesajı vardır. Mesela kaygı hissediyorsan belki de hayatında sorumluluk almaman gereken yerde birçok sorumluluk alıyorsundur. Korku hissediyorsan mesela kaybetme korkusu hayatını sarmış olabilir ve belki de yine hayatını sorgulaman gerektirdiğini gösteren işaretlerden birisidir bu. Yani duygular bize bir haberci gibi. Hissettiğimiz olumsuz duyguları yok etmek yerine onun bize ne anlatmaya çalıştığını anlamak gerekiyor. Öbür türlü bir duygusal mükemmelliyetçilik varsa bu da bir şekilde bizde sağlıksız beslenmeye ve aşırı yemeye sebep olabilir. Her duygu insan içindir. Kaygı da, korku da, hayal kırıklığı da, özlem de, bunların hiçbirinden kurtulamayız. Kurtulmak zaten anlamsız bir çaba olurdu. Bunları bastırmak yerine sadece bu duyguların sana neyi anlatmaya çalıştığını anlaman öneririm. Yani yaşadığımız obezite problemi başka tıbbi bir sebebi yoksa, psikolojik kaynaklıysa, hayatımızdaki çözmediğimiz bir problemin de işareti olabilir. Yeme sorunları uzun zamandır hayatımızdaysa, bir şekilde obeziteyle uzun zamandır mücadele ediyorsak o hayatımızda bir yer ediniyor ve bir alışkanlıklarımızı ciddi anlamda etkilemiş olduğu için onunla mücadelede büyük adımlar, tersi etkiler ortaya çıkartabilir. Yani bir yeme alışkanlığın var, düzenin var, artık hayatını buna göre dizayn etmişsin. Ama eğer sen bu dizaynla, bu dengeyle birden aşırı bir şekilde gaza gelerek mücadele edersen, yani birden aşırı spora başlarsan, birden aşırı diyetler yaparsan, ilk başta bu sana geçici bir süre başarılıymış gibi hissettirebilir, iyi hissettirebilir, belki kilo da verebilirsin ama sonrasında o hayatının temel dengesi eski haline dönmek için uğraşacaktır. Ve bir bakmışsın ki başladığın noktanın daha da gerisindesin. Bu konudaki en iyi mücadele yöntemi küçük adımlar. Hayatında senin karakterine, kişiliğine uygulayabileceğin, uygun olabilen yöntemleri seçmen lazım ve her zaman değişiklikleri küçük adımla yapabilesin ki bu sürdürülebilir olsun, sürekli olsun. Gaza gelmek bizim için tehlikeli. İlk başta iyiymiş gibi görünse de sonrasında bu durumu, bu mücadeleyi olumsuz etkiler. İnsana dair ilginç bir bilgi var. Hayatımızda verdiğimiz her küçük karar irade gücümüzü olumsuz anlamda etkiliyor. Yani sen hayatında her konuyu tekrar tekrar düşünüyorsan, her konuda tekrar tekrar karar vermek zorundaysan bir bakmışsın ki irade göstermen gereken yerlerde daha zayıf kalabiliyorsun. Neyi kastediyorum? Mesela bir arkadaşın seni dışarıda yemek yemeye çağırdı. Eskiden belki beraber sağlıksız beslendiğin biri. Bunu her seferinde tekrar düşünüyorsan bir süre sonra reddedememe gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ya da mesela haftada ne kadar sıklıkla sebze yiyeceğin, ne kadar sıklıkla dışarıdan yemek söyleyeceğin, birisi dışarıda sana bir şey ikram ettiği zaman eğer senin için uygun değilse, buna ne zaman evet ne zaman hayır diyeceğin belli değilse, ilk başta yola çıktığında böyle motivasyonun yüksekken bu konuda dirayet, irade gösterebiliyorsun. Ama sonrasında o kadar çok küçük kararlar vermek zorundasın ki bunlar senin iradeni tüketiyor ve bir noktadan sonra bir bakmışsın ki eski haline dönüyorsun. Bunun için çok pratik bir çözüm yöntemi var. Hayatında genel prensiplerin olması. Yani haftada kaç kere dışarıda yemek yiyeceksin? Ne kadar sıklıkla sebze yemeği yiyeceksin? Kahvaltıda ne yiyeceksin? Arkadaşlarınla ne sıklıkla buluşacaksın? Bir yere gittiğin zaman, birisi sana bir şey ikram ettiği zaman bu konuda hangi cevabı vereceksin? Bunlar önceden belirlenmiş olursa, senin bu konuda prensiplerin olursa ne yapacaksın biliyor musun? Tekrar tekrar düşünmek zorunda kalmayacaksın. Bu da senin irade gücünü her zaman daha yüksek seviyede tutmanı sağlayacak. Mesela bu modern zaman CEO'ları var ya, böyle bir bilişim alanında işte Steve Jobs gibi ya da Mark Zuckerberg gibi. Bu isimler mesela çok sık kıyafet değiştirmiyor. Hep aynı kıyafetleri giyiyor. Steve Jobs giyiyor da en azından. Bunun sebebi şu aslında. Bu konuda her gün hangi kıyafeti giyeceğini tekrar düşünmek bile senin diğer zihinsel gücünü, enerji gösterebileceğin alandaki gücünü azaltıyor. Bundan dolayı olabildiğince hayatının detaylarına dair prensipler belirlemek bu mücadelede seni her zaman motive tutmak konusunda yardımcı olacak. Artık sağlıklı beslenmeye karar verdiğin zaman hayatında bazı şeyleri değiştirmek için bir savaşa giriyorsun. Ama bu yolda motivasyonun yüksek olsa bile eski yaşam düzenini özlediğin zamanlar gelecek. Mesela gecenin bir vakti bir bakmışsın ki canın tatlı istiyor, işte aşırı yemek yemek istiyor. Bu hissiyata direnç göstermek önemli. Bu arada herhangi bir şeyi değiştirmek konusunda her zaman insanlar eski günlerini özler. Bu yeme düzenini değiştirmek de olabilir, bir sigarayı bırakmak da olabilir. Her zaman o özlem gelir. Buradaki mevzu bazı insanların bu özlemi ben bunu başaramıyorum olarak yorumlamasıdır. Halbuki herkes bunu yaşıyor. Mesela ben sigara bırakmıştım. İlk başta çok motivesin birkaç gün ama sonrasında acayip canının çektiği zamanlar oluyor. Burada 15 dakika kuralı dediğimiz bir kural var. Eğer içindeki bu yoğun isteği bir 15 dakika sabredebilirsen o yoğun istek yavaş yavaş azalıyor ve sönüyor. Sen ne kadar çok bu duruma itiraz edersen, ne kadar çok direnç gösterirsen bir sonraki aşamada daha da güçlü oluyorsun. Yani bir 15 dakika sabret ve sonra sonucu izle. Bu süreçte uygulayabileceğin yöntemlerden bir tanesi de 20 saniye kuralı. 20 saniyenin olayı şu: diyor ki beyin tembeldir. Ve eğer bir mevzuya 20 saniyeden daha kısa sürede ulaşıyorsa onu tercih ediyor. Ona ulaşmak birazcık daha uzun sürüyorsa, çaba gerektiriyorsa beyin ona ulaşmaktan vazgeçiyor. Yani mesela kitap okuyorsun. Elinin yanında telefon varsa o telefona bakıyorsun. Sosyal medyaya bakıyorsun ve dikkatin dağılıyor. Ama o telefon diğer odadaysa o telefonu gidip almaya üşeniyorsun ve o kitabı daha odaklanmış bir şekilde okuyabiliyorsun. Bunu yeme düzenine nasıl adapte edebiliriz? Mesela dolabında her zaman sağlıksız besinler varsa o besinleri tüketirsin. Yani bunun kaçarı yok. Bundan dolayı zihnini, bedenini sağlıksız besinlere ulaşmakta birazcık zorluklar çıkararak yerleştirirsen, evde böyle şeyler bir şekilde saklamazsan, barındırmazsan bunları tüketme oranın azalacaktır. Sen de 20 saniye kuralını hayatına uygulayabilirsin. Bu arada insanlar kendileri obeziteyle mücadele ederken gerçekten zorlu bir süreçten geçiyorlar. Hem psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda bir mücadele bu. Ama etrafımızdaki insanların bize yaklaşımları, söyledikleri bazen ciddi anlamda olumsuz psikolojik etkilere sebep olabiliyor. Buna etiketleme diyoruz aslında. Yani insanları obezite yaşadığı için, obezite sorunuyla mücadele ettiği için işte sen şöylesin, sen böylesin, sen çok yemeği seviyorsun gibi aslında o insanın neler yaşadığını, hangi problemleri olduğunu bilmeden yargıladığımız zaman, yani bilmiyorum böyle bir tavır ne kadar iyi niyetli değerlendirilebilir ama her halükarda o insanlara zarar veriyoruz. Bundan dolayı obeziteli bireylerle konuşurken söylediklerimize ekstra dikkat etmeliyiz. Bazen öneri adı altında söylediğimiz şeyler, verdiğimiz öğütler o insana sanki fayda sağlıyormuş gibi hissetsek de istenmeden verilen öğütler genelde faydadan ziyade zarar sağlar. Elbette birisi sizden yardım yardım istiyorsa, uzmanı olduğunuz konuda fikir istiyorsa fikrinizi söyleyin. Ama onun ötesinde bence biraz ağzımızı kapalı tutmakta fayda var. Bir yandan da insanlar bu mücadelesi içerisinde kilo verebilirler, kilo alabilirler. Bu işler düz bir çizgi gibi olmuyor. Bazen iki adım ileri bir adım geri gidebiliyor. Bu süreçte kilo almışsın, kilo vermişsin gibi yorumlamalar bence özellikle kaçınmamız gereken şeylerden birkaçı diyebilirim. Bir yandan da ya o insanların hayatını değerlendirirken şunu çok anlamayabiliyoruz. Ya o insanın neyle mücadele ettiğini, geçmişinde neler yaşadığını, herkesin bir hikayesi var. Yani bu hikayeyi iyi anlamak lazım. Obeziteli bireylerin bizden beklediği şey aslında empati ve yanında olma hissiyatı. Yanındayım, ihtiyacın olduğu zaman sana destek vermeye hazırım. Bu zaten en büyük destek olacaktır. Son olarak obezitede tedaviden bahsetmek istiyorum. Belki de bugüne kadar hep kendin mücadele ettin, kendi seçeneklerini değerlendirdin. Bunun neticesinde yoruldun, bıkkınlık oldu, değersizlik hissiyatı oldu, başarısızlık ortaya çıktı, öğrenilmiş çaresizlik yaşadın. Yani kendi başına çözülebilecek bir sorun değil obezite. Bir doktora başvurmak, bu konudaki güncel bilimsel yaklaşımların ışığında hangi tedavi seçeneğinin senin için uygun olduğunu öğrenmek en iyi adım olacaktır. Yani motivasyonu tekrar kazanmak, daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak için lütfen doktora başvurmaktan çekinme. Ve bitirirken şu cümleyi kullanmak istiyorum. Çünkü çok değerli bence bu farkındalığı, obezite konusundaki farkındalığı destekleyen bir cümle. Bu iş sandığımdan büyük. Çünkü konumuz sağlık. Obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hekiminize danışınız. Hekime danışmak ilk adım ve sonrasında hayatın gerçekten daha farklı olabileceğine inanıyorum. Umarım bu anlattıklarım size bir farkındalık kazandırmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.